Kadına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Tülay Gerçek.
Merhaba sevgili dinleyenler. Kadına dair her şey programına ve radyolarınızın başına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Ankara Barosu'nun Gelincik Projesi. Bu hafta şiddet gören kadınlarımızı konuşacağız sizlerle. Konuğumuz Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Barosu Gelincik Projesi Kurul Başkanı Avukat Hilal Akdeniz. Sevgili dinleyenler, sohbetimize geçmeden önce iletişim numaralarımızı vermek istiyorum. Telefon numaramız alan kodu 312 302 2525. E-mail adresimiz kadinadairherşey6@gmail.com. İsteklerinizi ve yorumlarınızı bizlere buradan iletebilirsiniz. Sizlere projede sembol olarak kullanılan gelincik çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Gelincik çiçeği kendi toprağında, kendi doğasında güçlüdür. Rüzgara karşı dimdik durur. Ama hunharca bir el ona uzandığında, sert bir dokunuşta nazik bedenini toprağa bırakıverir. Kadınlar da birer gelincik çiçeğidir aslında. Kadınlarımız da sıkılan kurşunlarla ya da ard arda saplanan bıçak darbeleriyle tıpkı gelincik çiçeği gibi bedenlerini toprağa bırakıveriyorlar. Her 10 kadından biri fiziksel şiddete maruz kalıyor. Her 4 kadından biri yaşadığı şiddet sonucu yaralanıyor. Boşanmış veya ayrılmış her 10 kadından biri fiziksel şiddet görüyor. Her 10 kadından neredeyse ikisi cinsel tacize uğruyor. 2009 yılında öldürülen kadın sayısı 953. Yani solan ve toprağa gömülen 953 gelincik. Gelinciklerimizin ardında kalan binlerce boynu bükük öksüz çocuk. Evlat acısıyla yanan gözü yaşlı anneler, babalar ve kardeşler. Çok acı bir tablo maalesef. Ama artık kadınlarımıza kol kanat geren, toprağa gömdükleri hayallerini, umutlarını ve isyanlarını dağ taşa duyuran, seslerine ses, zalimce uzanan ellere düşman, yasalardan aldığı güçle savaşan birileri var. Evet sevgili dostlar, şimdi Türkiye'nin gelinciklerini düşünen birileri var. Gelinciklerimizi düşünen, onlara kol kanat geren Ankara Barosu'nun gönüllü melekleri var artık. Sevgili dinleyenler, 444-43-06, alo gelincik hattı. Lütfen bu numarayı acil aranacaklar listesine ekleyiniz. Unutmayın, sizin ihtiyacınız olmasa bile bir komşunuzun ya da bir dostunuzun ihtiyacı olabilir. Sevgili Hilal Akdeniz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız?
Sağ olun, sizler de iyisiniz.
Teşekkür ediyorum. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii, 1990 yılından itibaren Ankara'da serbest avukatlık yapmaktayım. 10-10-2010 tarihinde Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevine başladım. 6 aydır da Eylül ayından itibaren de Yönetim Kurulu üyeliğimle birlikte Ankara Barosu Gelincik Projesi Kurul Başkanlığı görevini yürütüyorum.
Ne güzel. Hocam projeyle ilgili sorulara geçerken en çok merak edilen gelincik projesinin işleyişi, amaç nedir? Bunu bize açıklar mısınız?
Tabii ki. Öncelikle amacımızdan başlayalım. Gelincik projesinin amacı son yıllarda özellikle çok yoğun bir şekilde artan kadına ve çocuğa yönelik şiddetli mücadele. Mücadele derken bunu iki anlamda açıklayabilirim size. Birincisi var olan şiddet vakalarında hukuki süreç önde olmak üzere mağdurların hukuki yardımlarını, daha sonra onların kalabilecek herhangi bir yerleri yok ise sığınma evlerine yerleştirilmesiyle başlayan bir süreç.
Hı hı.
Diğeri de proje ortaklarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarla mahallelerde, kız öğrenci yurtlarında, okullarda eğitimle şiddetin azaltılması yönünde mücadele.
Çok güzel.
Birincisi hukuki süreç, diğeri de olabilecek eğitimle birlikte, bilgilendirmelikle şiddetin azaltılmasına yönelik.
Çok güzel. Hocam, gün içinde alo gelincik hattını arama oranı nedir? Kaç kişi arıyor veya bu tüm aramalara geri dönme şansınız var mı?
Tabii ki. Gelincik hattımız 444-4306 numaralı telefonumuz. Hı-hı. 7 gün 24 saat. Bu konuda özel eğitim almış uzman avukatlarımız tarafından cevap veriliyor.
Hı hı.
Arandığında sürekli bir avukat arkadaşımız telefon hattında cevap vermekte. Ortalama 40-50 civarında diyebilirim, çünkü her gün aynı oranda olmuyor, sizi takdir ederseniz.
Aha,
ki.
Mutlaka.
Mesela elimizde işte bir 10 aylık çalışma sonucunda oluşan veriler var. İlginç verilerle karşılaşıyoruz. Mesela pazartesi günleri çok yoğun oluyor başvuru. Herhalde cumartesi pazar evde eşler birlikte olduğu için tartışmalar daha yoğun olabiliyor.
Evet.
Onun etkisi mi artık bilemiyorum. Bizlerden, kuruldan herhangi birisi ya da baro başkanımız bir televizyon programında veya böyle bugün yaşadığımız gibi bir radyo programında, hı hı, katıldıysa ve o programda telefon numaramız verildiği için yeni duyanlar oluyor.
Hı hı.
O durumlarda da ertesi gün ve o gün içerisinde çok yoğun aramalarla karşılaşıyoruz. Ama ortalamaya baktığımızda 40-50 civarında diyebiliriz.
Evet. Genellikle şiddet gören kadının kendisi mi size başvuruyor veya aileden birileri veya yakınları arayabiliyorlar mı?
Yakınlar da, komşular, akrabalar, yakınlar içerisinde düşündüğümüzde onlardan da arandığımız oluyor, ama yani %90'a yakın diyebilirim mağdurun kendisi arıyor. Kadınlarda, çocuklarda bazen işte çevreden, komşulardan falan ya da öğretmenlerden başvuranlar oluyor, bildirenler, ama kadın mağdurlarımız da genellikle kendileri başvuruyor.
Kendileri. Yani her halükarda diyelim ki mağdurun kendisi telefona ulaşma şansı yoksa veya numarayı bilmiyorsa, herhangi bir komşusu da aradığında sonuçta sizin tarafından,
tabii,
yine yardım gönderiliyor.
Tabii, kesinlikle. Yani burada amaç bizim olaydan haberdar olmamız.
Evet.
Yani bu numaranın mağdurun kendisince aranması diye bir koşul asla yok.
Hı hı.
Olaydan haberdar olmamız durumunda direkt müdahale ediyoruz.
Evet, teşekkür ediyorum. Sığınma evlerine yerleştirildiğini söylediniz mağdur olan kadınlarımızın. Peki sığınma evlerine yerleştirilen kadınlarımıza iş imkanı veya meslek edindirme ile ilgili hangi olanaklar sunuluyor?
Şimdi tabii amacını anlattıktan sonra ben projenin işleyişi konusunu size hemen, hı hı, bir açıklayayım. Sonra sığınma evi kısmına geçelim, müsaade edersiniz.
Tabii ki, buyurun.
Şimdi bu numaramız arandığında mağdurun, hı, kendisi tarafından veya mağdurun durumunu gören, şiddeti gören, hı hı, herhangi birisi tarafından arandığında, bu konuda biraz önce de söylediğim gibi özel eğitim almış avukat arkadaşlarımız telefonda ilk görüşmeyi yapıp ve mağdura, eğer kendisi aradıysa,
hı,
bizim gelincik merkezinin adresini veriyor. Kendisini görüşmek üzere oraya davet ediyor. Mağdur eğer gelebilecek durumda değilse, ki gece aramalarda genellikle, yani çoğunlukla gelebilecek durumda olmuyorlar.
Evet.
Ya da işte eşinden habersiz evden dışarı çıkıyor, bir başka yerden arıyor bizi, cep telefonuyla, kimliği yanında olmuyor, parası dahi, vekalet ücretlerini,
evet,
bile almadan çıkıyorlar. Bu durumda bizim bu konuda baronun bu amaca tahsis edilmiş özel araçları var. O araçlarımızda bir görevli arkadaşımız, gerekiyorsa emniyetten bir memur arkadaş, polis arkadaş alarak olay yerine, mağdurun yanına gidiyor ve mağduru olduğu yerden alıp gelincik merkezimize getiriyor.
Hı hı.
Mağdur gelincik merkezimizde telefonda ilk görüşmeyi yaptığı rehber avukatımızla karşılaşıyor.
Evet.
Kendisi durumu tespit edildikten sonra, rehber avukatımız tarafından dinlendikten sonra, eğer tıbbi müdahale gerekiyor ise,
hı hı,
bir doktor müdahalesi, işte, evet, bir yarası falan var ise,
varsa,
öyle bir durumda hemen hastaneye gönderilip önce tıbbi müdahale yapılıyor. Psikolojik müdahaleye acil ihtiyacı varsa gönüllü psikolog arkadaşlarımız var merkezimizde çalışan veya aradığımızda gelebilecek.
Hı hı.
O psikolog arkadaşlardan birisi çağrılıyor ve psikolojik destek, ya, sağlanıyor. Daha büyük bir boyuttaysa, travma boyutundaysa, hemen psikiyatrist de gönderiliyor ve ilaç tedavisi hemen o anda bir şey girse bunlar yapılıyor. Daha sonraki aşamada rehber avukatımız bunları yaptıktan ve mağduru dinledikten sonra, şikayetçi olacak ise eşinden veya şiddet gördüğü şahıstan. Evet. O durumda bir gönüllü avukat çağırıyor. Bizim saha avukatlarımız dediğimiz 150 kadar avukatımız var gönüllü avukat grubumuzda. Gönüllü avukatlarımızdan birisini çağırıyor ve rehber avukat gönüllü avukatla mağduru gelincik merkezinde tanıştırıyor. Ondan sonraki aşamalarda gönüllü avukat mağdurla birlikte, mağduruyla birlikte savcılık başvurusunu 4320 sayılı ailenin korunmasına ilişkin kanundan yararlanarak eşin evden uzaklaştırma kararı alacaksa onu, akabinde boşanma davasını, ceza davasını, velayet, nafaka tüm işleri, yani hukuki sürecin başından sonuna kadar bunun içerisinde savcılık adliye tıpa gönderdiyse rapor almak için o süreçte dahi gönüllü avukatımız sürekli mağduruyla birlikte el ele omuz omuza birlikte yürütüyor bu işi.
Aa, çok güzel.
Şimdi bizim projemizi diğer projelerden ya da bizim baromuzda da var olan kadın kurullarının çalışmalarından farklı kılan da bu nokta. Diğer kurullarda ya da işte kadın kurullarında daha önce verilen yardım mağduruya bir dilekçe yazılıp adliyede hukuk süreçte neler yapacağını anlatıp gönderiyorlardı. Ama günümüzde artık avukatların bile adliyede dava açması, iş takibi yapması o kadar zor koşullarda ki. Evet. Şimdi zaten psikolojik olarak dağılmış, çok kötü durumda olan bir insanın elinde bir dilekçeyle, hani hep soğuk derler ya hastane ve adliye kapısı.
Evet, evet, maalesef.
Adliyeye gittiğini düşünün.
Evet.
Oraya gidiyor. Orada işte efendim şu dilekçeyi şurada bir havale ettir. Şuradan şu harcını yatır. Hadi sen bir de adliye tıpa git. Raporunu da al. Şunu da yap dendiği zaman inanın daha adliyenin kapısından o şahıs geri dönüyor.
Vazgeçecek.
Kesinlikle.
Süreç çok uzun.
Kesinlikle. Ben evime döneyim, kaderime razı olayım diye bakıyor olayım. Evet. Şimdi projemizdeki çıkışımız, ana noktamız da buydu ve çok da bu konuda destek ve başarılı sonuçlar aldık. Çünkü bir avukatla omuz omuza bunu yapması inanın her aşamada o mağduruyu bir kez daha güçlü kılıyor.
Güven verecek. Kesinlikle. Kendini emniyette hissedecek.
Evet, yani
ve yalnız değil artık.
Evet, yalnız değilim. Evet. Sloganımız bu, yalnız değilsin diye çıktık yola. Gerçekten ben yalnız değilim diyor. Gözleri ışıldıyor. Yani ben hakkımı arıyorum ve yanımda bir avukatım var bunu yaparken diye. Bu anlamda da projemizi farklı kılan hususu sizinle paylaşmak istedim. Sonrasında hukuki süreç başlatıldıktan sonra eğer mağdurun gidebilecek, kalabilecek bir yere yok ise ve evine dönmek istemiyorsa bu durumda sığınma evleriyle iletişim kuruyoruz. Evet. Ve bir sığınma evine yerleştiriyoruz kendisini. Sığınma evleri konusunda da özellikle daha sonra anlaşma proje ortaklarımız ve destek aldığımız kurum ve kuruluşları açıklamak istiyorum size ama Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun burada ben bütün çalışanlarına çok sevgilerimi, saygılarımı göndermek istiyorum. Müdür Hanım başta olmak üzere çok destek aldık. Hala da alıyoruz. Onları aradığımızda eğer kendi sığınma evlerinde yer yok ise mutlaka belediyelerle iletişim kuruyorlar. Zaten bir takım bazı belediyelerle bizim anlaşmamız var. Olmasa bile diğer belediyelerle iletişim kurup mağduru bir sığınma evine yerleştiriyorlar.
Yerleştiriyorlar. Ne güzel, sağ olsunlar. Peki Hilal Hanımcığım, sığınma evlerine yerleştirilen kadınlarımızın daha sonrası için iş imkanı veya meslek edindirme ile ilgili girişimleriniz olduğunu biliyorum. Konuda da bilgi alabilir miyiz?
Tabii ki. Şimdi burada aslında tabii biz dediğim gibi hukuki süreç içerisinde yoğun olarak varız mesleğimiz gereği. Ama bu iş gönüllülük, sevgi ve kendine adama işi biraz da. Bu anlamda başka ne yapabilirimi de sorguluyorsunuz açıkçası.
Evet.
Bizim projemizi duyan Ankara'da hemşehrilerimiz bizi arayıp veya işte dilekçeyle başvurup ben mesela evimde işte çalışmayan bir emekli bir insanım ama mesela sabun yapabiliyorum, çiçek yapabiliyorum ya da hani size bir yardım etmek istiyorum dediğinde biz aylık sığınma evi görevlilerine birlikte eğitim çalışmaları yapıyoruz. O çalışmalarda bu hafta içerisinde görüşme yaptık ve karar verdik. Atölyelerde özellikle belediyedeki sığınma evlerinde çalışma atölyeleri varmış. Biz bize başvuran kadınlarımızla sığınma evindeki kadınlarımız arasında sığınma evi görevlileri aracılığıyla bir bağ kurup onlara bu tür kurslar verilmesini, ufak el işleri yapılmasını ve onların da çeşitli sergilerde işte bizim gelincik projesi dahilinde yaptığımız tanıtımlarda, sunumlarda, standlarda belki paraya çevirip onlara da destek olması konusunda böyle düşüncemiz, adımlarımız var. Yapacağız aslında. Düşünceyi de açtım. Ama tabii asıl olan balık tutmayı öğretmek.
Evet, evet.
Sorun da zaten Orada başlıyor. Yani kadınlarımızı eğer ekonomik açıdan güçlendirebilirsek, ekonomik özgürlüklerini verebilirsek, eminim ki ben sosyal açıdan da ayakları yere basan güçlü bireyler haline geleceklerdir.
Evet.
O anlamda da eşlerin şiddet uygularken bu durumdaki bir kadına bir değil artık birkaç kez düşüneceğini de inanıyorum ben.
Mutlaka.
Zaten şiddetin nedenleri içerisinde sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik
evet.
nedenleri var. Yani tek bir nedenden
neden
kaynaklanmıyor.
Değil, evet.
Bu anlamda da sığınma evine yerleştirilen bir nebze işte hani belki bir ağrı kesici gibi düşünürsek bunu ilk etapta hayatını kurtarıyoruz belki müdahaleyle ama sonrasında da onların mutlaka meslek edindirme kurslarından geçirilmesi ve iş olanaklarının sağlanması gerekiyor. Bu da sosyal devlet anlayışının hayata geçirilmesiyle olacak. Biz kendi adımıza bir takım çalışmalar yapıyoruz ama bu konuda devletten, ilgililerden de mutlaka desteklerini, yardımlarını bekliyoruz.
İnşallah beklediğiniz yardım gelir. Kadınlarımız da daha mutlu, daha özgür, daha özgüvenli bir yaşam sürdürürler diyorum. Peki Hilal Hanımcığım, bu artan talep karşısında Ankara'daki sığınma evlerinin kapasitesi sizce yeterli mi?
Değil. Tabii şöyle, yasal olarak nüfusu 50 bini aşmış her beldede, ilçede bir sığınma evi açılması gerekiyor.
Hı hı.
Ama maalesef bunu uygulayan belediyelerimiz çok az.
Az.
Şu anda Ankara'da Çankaya, Keçiören, Altındağ'ın sanırım var ama bizim proje ortağımız değil. Büyükşehir ve dediğim gibi Sosyal Hizmetler Kurumu'nun sığınma evi var. Bunların hepsinin yani nüfusu 50 bini tabii ki geçmiş. Hepsinde olması gerekiyor.
Hı hı.
Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan bizzat söz aldık. Orada bir sunum yapmıştık. O sunumumuzu dinledikten sonra ben sığınma evi açacağım dedi. Şimdi biz belediyeleri takip ediyoruz. Aslında gerekli başvuruları yapıp açılmasını da sağlayacağız.
Hı hı.
Ama çok yetersiz. Sadece Ankara bazında değil, Türkiye bazında çok yetersiz. Yani bu standartlara göre düşünüldüğü zaman ülkemizde 1400 en az yani 1400 hı hı. sığınma evi olması gerekiyor. Sayı ne kadar biliyor musunuz? 70 civarında.
Ciddi misiniz?
Tabii.
Çok düşük.
Çok. Bunların çoğunun da büyük şehirlerde olduğunu düşünürseniz diğer şehirlerde hemen hemen hiç yok.
Yani küçük illerde, ilçelerde
hiç yok.
Kadınlarımızın faydalanma şansı hiç yok.
Yok.
Evet,
biraz önce ben görevli arkadaşlarımla özellikle dediğim gibi sosyal hizmetlere ve belediyedeki çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederken çok içten duygularımla teşekkür ettim. Çünkü bizler onlarla birlikte omuz omuza yoktan var ederek kadınlarımızı yerleştirmeye çalışıyoruz.
Ne güzel. Hepinizin emeğine sağlık diyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacak.
Teşekkür ederim.
Bir de merak edilen sizden yardım aldıktan sonra eşinden ya da ailesinden korkup veya evde ardında bıraktığı bir çocuğun hasretine dayanamayıp dönmek isteyen kadınlarımız olduğunda neler yapıyorsunuz? Mutlaka bu tür vakalarla karşılaşıyorsunuzdur.
Evet, bugün bu konuda sizin için bir rakam aldım. Hı. Şu ana kadar bize başvuranlar içerisinde 65 kişi vazgeçmiş. Ama tabii bunların kaçı sığınma evinden dönmüş ya da kaçı dava açarak vazgeçmiş onu burada göremiyorum.
Hı hı.
Ama şöyle bir sorun var. Sığınma evlerinde 12 yaş üstü erkek çocuklar kalamıyor. Ve babalar, anneler evden ayrılırken eğer çocuklarını yanına alamadıysa işte beni bulamayınca o sinirli çocuklarıma ezil
zarar
edecek.
Verebilir.
Onları üzecek. Tabii genelleme yapmak istemiyorum ama maalesef bunu da yaşıyoruz.
Evet,
yani ha. Çocuk kullanıyor bir şekilde anneyi eve döndürmek için.
Hı hı.
O amaçla ya da bazen haksızlık etmeyelim erkeklere pişman olan,
kadınlarımız
özür dileyen
mutlaka, evet.
erkekler.
Ha, evet,
yani
evet,
hani
evet,
gerçekten işte ya sahipsize gerçekten bu beni bırakıp gidecek düşüncesine kapılıp eşinden özür dileyip dönenler de oluyor içerisinde. Hani şu kadarı şundan döndü, bu kadarı bundan döndü
evet.
diye bilmiyoruz ama bize başvuranlar içerisinde 65'i sonra vazgeçmiş başvurusundan. Ben eşimle anlaştım, işte herhangi bir sorunum yok, şikayetçi değilim diye arayanlardan evet yani mutlaka oluyor.
Ya umarım o geri dönüşü olan kadınlarımızın dönüş sebepleri eşindeki iyileşmedir diyoruz.
İnşallah.
Bizi mutlu edecek.
Pozitif
tek,
düşünelim.
Evet, evet öyle diyelim. Tek tablo mutlaka eşinin sığınma evine gitmesinden ötürü kendini yalnız hissedecek veya pişman olacak erkekler de vardır.
Evet.
Biz bu açıdan bakalım, böyle umalım.
Öyle düşünelim. Evet,
evet öyle düşünelim. İnşallah o amaçla dönmüştür
İnşallah.
Kadınlarımız. Peki Hilal Hanımcığım, gelincik hattını iş yerinde psikolojik tacize uğrayan yani mobbing mağduru kişiler de arayabiliyorlar mı?
Tabii. Zaten Mobbingle Mücadele Derneği de bizim proje ortaklarımızdan, arayanlar da oldu. Sayısı az da olsa biliyorsunuz mobbing bizim literatürümüze, yasalara, mahkemelerde bile çok yeni, az, evet. Çok yeni giren bir kavram. O anlamda başvurular var. Sayıları az olsa da ve başvurabiliyorlar.
Evet. Zaten çok aslında içeriğini de bilmiyor insanlar. Tabii. Yani çalışanlar da böyle bir hakka sahip olduklarını bilmiyorlar. Bu program sayesinde bu tür mağdur olan kadınlarımız varsa umarım onlar da yardım alırlar.
Hani ismini belki Türkçe olarak kullansak daha iyi.
Evet, yani mobbing deyince yani haklı deyince olarak evet.
Çok anlamalarını beklemek pek mümkün değil. Yani hani iş yerindeki rahatsızlık diye söylense, baskı denilse belki daha
evet, yani iş yerinde herhangi bir baskıya ya da evet, psikolojik bir tacize veya cinsel bir evet, tacize maruz kalan tüm kadınlarımız başvurabilir diyelim biz evet, buradan. Gelincik projesi evde ya da okulda şiddet veya psikolojik şiddet gören çocuklarımızı da kapsıyor mu? Onlar da faydalanabilirler mi?
Tabii ki. Zaten çocuk ve kadın projesi, bizim çocuk kurulumuz da var. Ayrıca bu konuda çalışmalar yapan ve destek aldığımız rehber avukatlarımızın pek çoğu da bizim kadın kurulundan ve çocuk kurulundan geldi. Bu konuda özel eğitim almış arkadaşlarımız var. Çalışmaları olan, araştırmaları olan çocukları da kapsıyor. Çok, müdahale de ediyoruz yani.
Çok güzel. Yani hep burada sunulan şeylerden bahsettik.
Evet.
Önemli olan bir kısım var burada. Gelincik projesinin finansal desteği nasıl sağlanıyor? Bir gelincik fonu var mı?
Evet. Önemli bir soru gerçekten bizim için. Bir evet, gelincik fonu var. Şu ana kadar aldığımız en büyük destek Ankara Valiliği İl Özel İdaresi. İl Özel İdaresi'nin sosyal projeler ilişkin bir kalemi var, harcama kalemi. Oradan biz 2011 yılında da maddi bir destek aldık. 2012 yılında da kabul edildi. Ve oradan alınan destekle de eğitimlerimizi yapıyoruz. Görevlendirmelerde ya da işte her türlü çalışmamızda o tür harcamaları yapıyoruz. Ama tabii bu yeterli mi? Projemiz daha çok büyüdükçe, daha çok kadın tarafından, mağdur tarafından aranıp biz daha çok atamalar yaptığımızda eğitim çalışmalarımız daha da artacak.
Artacak.
Ona
evet,
paralel diğer masraflarımız da artacak. Bu anlamda bağışlarımız oluyor. Necati Bey Şubesi İş Bankası gelincik hesabı denilmesi yeterli.
Yeterli.
Bir hesabımız var. Oraya yapılan nakdi yardımlar, gelincik yazıp gönderilen SMS'lerden, CD satışlarımızdan, bağışlardan böyle bir fonumuz var. Buraya gelecek her yardım, her kuruş para da bir kadın ya da bir çocuğun kurtulması demek olacak.
Evet, bir kişinin yaşamında evet, güzelliklere neden olacak. Gelincik projesi başka illerde de yaşama geçirildi mi, yoksa sadece Ankara'da mı şu an var?
Gelincik projesi Ankara Barosu projesi biliyorsunuz ama diğer barolardan da talepler var, oldukça yoğun. Geçen hafta mesela Bursa Barosu 3 günlük eğitime gelmişti 40 avukatıyla. Evet. Biz burada arkadaşlarımızla bizim eğitim sürecinde yaşadığımız tüm şartları, hocaları, ortamı onlar için de hazırladık. Onlara 3 günlük bir eğitim verildi. Şimdi döndüler onlar. Baroda kendi merkezlerini kurma çalışması yapıyorlar. Adana, Eskişehir, Denizli birebir bu eğitimleri alanlar ve kurmak isteyenler. Tabii ben burada şunu anlatmak istiyorum. Önemli bir şey bu. Aile ve Sosyal Politikalardan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Fatma Şahin Hanımefendi, kadına yönelik şiddette oldukça samimi ve ciddi çalışmalar yapmakta. Biliyorsunuz 4320 sayılı yasa yetersiz kalıyor. Bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlandı. Ve bu tasarı hazırlanırken Sayın Bakan hepimizden, yani barolardan, tüm baro başkanlarının katıldığı bir toplantı yaptı. Ve bizim gelincik projesinden de bahsederek bizlerden bir hazırlık istedi. Ön çalışma istedi. Biz orada ön çalışmada ve toplantıda Sayın Baro Başkanı'nın da anlattığı şuydu. Her baroda bir kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele merkezi kurulsun.
Ne güzel.
Ve bakanlıktan maddi destek sağlansın. Orada hukuki süreçte avukatlar mağdurlara yardım etsin. Sonrası tabii sığınma evi açılması ve kadınların orada işe yerleştirilmesi, onlar da zaten bir sosyal devlet anlayışının gereği devlet tarafından yapılması gereken şeyler. Ama barolara böyle bir kurul açılır ve maddi destek sağlanırsa bu mücadelede çok ciddi bir adım atılmış olacak denildi. Geçen hafta Sayın Bakan'la bu konuda tekrar bir görüşme yaptı baro başkanımız. Bunu bekliyoruz. yasanın kabul edilmesini, tasarının yasalaşmasını. Umarım eğer barolara böyle bir görev, yetki verilirse ve ekonomik destek sağlanırsa o zaman her ilde bir gelincik olacak. Çünkü biz şehir dışından çok fazla telefon alıyoruz.
Evet, mutlaka olacaktır.
Yani o telefonlarda onu söyleyeceğim. Şimdi özellikle televizyon programlarında ya da radyo programlarda bizi dinleyen herkes, dediğim gibi o gün telefonlarımız inanın adeta kilitleniyor. Mardin'den, Batman'dan, Antalya'dan ve İstanbul'dan, her yerden, aklınıza gelen her yerden. Ve biz orada birebir ilişkilerimizi kullanarak emniyeti arıyoruz. Diyoruz ki sizin şu mahallenizde, işte şurada şu anda şöyle bir olay yaşanıyor, şöyle bir şiddet vakası var. Baro başkanlarını arıyoruz. Yani birebir ilişkilerimizi kullanarak olaya müdahale edilmesini sağlıyoruz. Oysa her baroda böyle bir şey olsa, ya iletişimin bu kadar kolay olduğu bir dönemde,
evet,
tüm barolar arasında sistematik olarak böyle bir çalışma olsa, eminim mücadele ile de çok ciddi bir yol kat edilmiş olacak. Çok büyük bir aşama olacak.
Mutlaka daha erken en azından müdahale etme şansı olabilir. Belki bir kadının yaşama şansı olacak.
Evet. Erkeklerin de belki dediğim gibi şiddet uygularken biraz daha düşünmeye itecek. Tabii. Sahipsiz değil diyecek. Kendi deyimleriyle eşim gider sığınma evinde kalırsa ya da eşim alırlarsa ben ne olacağım, çocuklarım ne olacak diye bir şeyleri düşünmeye neden olacak.
Evet, caydırıcı bir nokta aslında. Evet. Çok da önemli bir nokta. Umarım güzel şeyler olur kadınlarımız için. Gelincik projesinde destek veren, katkı sağlayan kurumlar ve dernekler hangileridir sizin ortağımız diye adlandırdığınız?
Evet. Öncelikle Ankara Valiliği. Sayın Valime buradan saygılarımı ve teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Projenin başlangıcından beri kendisinden çok büyük bir destek gördük. Çok çok teşekkür ediyorum. İl Özel İdaresi verdiği maddi destekle birlikte. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sayın Bakan Batman Şahin Hanımefendi'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Mamak Belediyesi, Yeni Mahalle Belediyesi, Çankaya Belediyesi, bir iki ay önce Keçiören Belediyesi proje ortaklarımız içerisinde oldu. Onların da çok güzel bir sığınma evleri var.
Çok
güzel. HRS, Ankara Kadın Hastalıkları Doğum Hastanesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Kulübü Derneği, Özel Gürçağ Okulları, Mobbingli Mücadele Derneği, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu. Federasyonumuzda da özel günlerde çok güzel çalışmalar, paneller, sunumlar yapıyoruz. Türk Eğitim Derneği, şu anda birlikte çalıştığımız Ankara Vali Yardımcıları Emniyet Dürlüğü. Emniyette şu anda bir çalışma başlattık, eğitim çalışması karakollarda. Altındağ Belediyesi'nde 25 gün sürecek haftalık periyotlarda eğitim veriliyor.
Daha
geçen hafta Hürriyet Ankara 2'nde de vardı. Her hafta iki arkadaşımız gidip mahallelerde, belediyelere ait yerlerde toplanmış kadınlarımıza, mahalle sakinlerimize bu konuda eğitim veriyor.
Çok güzel. Ben tekrar tüm kadınlar adına yardımı geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Gelincik projesinde aslında destek veren, birebir içinde olmaya çalışan çok değerli sanatçılarımız olduğunu biliyorum. Bizlere bu duyarlı sanatçılarımızdan da bahseder misiniz? Kimlerdir?
Evet, öncelikle tanıtımda bize destek olan Sayın Müjdar, Sayın Yasemin Yalçın, sanatçı Ege. Çok güzel bir parça besledi, sözleri de kendisine ait bir CD'miz var. Ve bir isim daha söyleyeceğim. Halk müziğinin güçlü sesi Sayın Sabahat Akkiraz hanımefendi. O da dün hatta bir televizyon kanalındaki programında bizim projemizden bahsetti. Sık sık ziyaret ediyor projemizi, merkezimizi, desteklerini esirgemiyor. Buradan hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
Sağ olsunlar, hepsinin emeğine sağlık diyoruz. Bu arada Bir Gelinciği de Sen Destekle adlı albümü Ege'nin bestelediği Gelincik Yaz 4306'ya gönder. Gelincik projesine göndereceğiniz her mesaj ile 5 liralık bir bağışta bulunabileceksiniz. Gelincik albümü ilk defa Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda yayınlanacak. Çok güzel bir albüm. Umarım bundan sonra hep dinleriz. Şimdi hep birlikte Ege'nin gelincikler için bestelediği Gelincik şarkısını dinleyelim.
Taşta açmaz ki gelincik, güneş ister, sevgi bekler, karanlıktan korkar delincik. Aynı hayal, başka evler, beyazdır hep gelinlik. Zaman geçer, solar renkler, ayazlıdır hep gelincik. Dayan gelincik, dayan, umudun boynu bükülmesin. Dayan gelincik, dayan, kalbinden huzur eksilmesin.
Hanımcığım, bu dinlediğimiz güzel gelincik albümünü dinleyenlerimiz dışarıdan da alabilirler mi? Nereden temin edebilirler?
Gelincik albümümüz yeni sizin radyonuzda ilk defa dinleyici kitleleriyle buluşuyor. Şu anda gelincik merkezimizden temin edilebilir ama çok kısa bir sürede müzik marketlerde yerini alacak. Oralardan da temin edebilirler. Sizin de söylediğiniz gibi 43.06'ya tüm operatörlerden gelincik yazıp gönderecekleri her mesajda da 5 lira katkıda bulunacaklar.
Ben tüm dinleyenlerimizin bu anlamda duyarlı olacağına inanıyorum. Gönderilecek her yardım bir kadınımızın yaşamında umut olacak. Son olarak ben size aslında şunu sormak istiyorum. Hep mağdur olan kadınlarımızdan bahsettik. Şiddet gören kadınlarımıza yardım elini uzatan siz Ankara Barosu'nun gönüllü melekleri. Ben size gönüllü melekler diye hitap ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
Öyle görüyorum çünkü. Büyük bir çoğunluğu kadın. Gönüllü meleklerimizin meslek dışında eş, anne, evlat, abla gibi farklı sıfatları da, farklı görevleri de var. Sürekli aile içi şiddet, cinsel taciz gibi vakalarla karşılaşmak eminim sizleri de yıpratıyordur. Bu güzel gönüllü meleklerimizin motivasyonu ve stresten arınmaları için neler yapılıyor, neler sunuluyor sizlere? Ben bunu merak ediyorum.
Teşekkür ederim. Gerçekten özellikle rehber avukatlarımız, hani gönüllü avukatlarımız biraz daha sahada davalarla uğraştıkları için onların kendi ofislerinde, bürolarında çalışsalar bu tür davalar geliyor. Ama rehber avukatlarımız sürekli 24 saat telefonda, bir de o vakanın, olayların sıcaklığını hissederek yaşıyorlar. İletişim kurma mücadelesi veriyorlar. Dediğiniz gibi stresi çok yoğun olan bir iş yapıyoruz. Bunun da farkındayız. Ama biz zaten rehber avukatlarımızı oluştururken özellikle meslekte 10 yılı geçmiş avukat arkadaşlarımızdan, mesleki tecrübesi ve yaşı biraz daha ilerlemiş arkadaşlarımızdan bir rehber avukat kurulu oluşturduk. Ve o kurul oluşturulurken de ciddi eğitim çalışmalarından geçirildi. Bizde iletişim çok önemli, biliyorsunuz. Hiçbir şekilde sormadan, sorgulamadan ve yargılamadan mağdurla iletişim kurmak. Telefonda onun dilini çözebilmek, yani tabiri caizse onu konuşturabilmek. Geldiğinde ona sıcak bir el uzatıp o sıcaklığı hissettirebilmek çok özel yetenek ve birikim ve eğitim gerektiriyor. Tabii bir şekilde o stresi de siz kendinizde alıyorsunuz bunu yaparken, karşıyı rahatlatırken. Efendim, bu konuda sizin de dinleyicilerimiz bilmiyor ama bize çok büyük desteğiniz var. Rehber avukatlığımızın stresle baş etme mücadelesi yöntemlerinde ve iletişime ilişkin sürekli çalışmalarımız var. Onları yapıyoruz, yapmakta durumundayız. Aldıkları stresleri bir şekilde boşaltmaları için. Evet. Buradan da ben size de çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede tekrar baromuzu bekliyoruz. Bunu da söylüyorum.
Teşekkür ederim. Ben gönüllü meleklerle gönüllü olarak çalıştım. Aslında gelincik projesinde çalışmak benim tez konumdu. Meleklerle tanışmak gerçekten büyük bir mutluluktu. Hilal Hanımcığım, son olarak dinleyicilerimize ne önerirsiniz, kadınlarımıza ne söylemek istersiniz?
Öncelikle siz ve sizin gibi bu işe gönül vermiş, meslekleriyle, branşlarıyla işte stresle baş etme yöntemine ilişkin psikolog arkadaşlarımızdan, biraz önce bahsettiğim el yeteneği, becerisi olan arkadaşlarımızdan bize destek vermesini, desteklerini esirgememelerini istiyorum. Çünkü sizlerin, baro dışında, avukatlar dışında sizlerden gelen her destek bize doğru yolda olduğumuzu gösteren bir işaret oluyor.
Güzel.
Çok önemli. Yani biz güzel bir şey yapıyoruz. Bunun farkındayız ama bizim farkındalığımızı arttırıyorsunuz diyebilirim.
Evet, evet.
Sizler de bize güç veriyorsunuz.
Çok.
Bizi bugün dinleyen herkesten yapabilecekleri mutlaka bir şeyler vardır.
Evet.
Ve onları esirgememelerini istiyorum. Yardımcı olmalarını diliyorum. 444-4306 numaralı telefondan, Ankara Barosu'nun diğer telefonlarından, yönetim kurulu üyesi olarak benim ismimi verebilirler. Zaten tüm arkadaşlar çok duyarlı bu konularda. Her türlü desteği, yardımı bekliyorum. Mağdurlar için de şunu söyleyeyim. Tabii ki asıl olan evliliğin sürdürülmesidir. Biz kimsenin evliliğinin kılmasından, aile birliğinin bozulmasından yana değiliz.
Mutlaka.
Ama şiddet kimsenin hakkı değildir. Kaderin budur. İşte baba dayağı biter, eşe geçer. Böyle bir şey yok. Şiddetin hangi türü olursa olsun lütfen boyun eğmesinler, mücadelelerini yapsınlar. Bize ulaşıldığı anda her aşamasına itibaren onların yanındayız. Yardım edebilmemiz için gerekli ilk şey onların bizi araması. Lütfen bizi arasınlar.
Önemli olan kişinin istemesi.
Evet ve ikinci olarak da çocuklarını, erkek çocuklarını yetiştirirken bu noktaya lütfen özen göstersinler. Çünkü şiddet uygulayan kadınlara şiddet uygulayan erkekleri de unutmayalım ki birer anne yetiştiriyor.
Evet, maalesef.
Yani doğduğu andan itibaren erkek çocuğuna iş yaptırmayıp kız çocuğunu sürekli iş yaptıran, çalıştıran, aslanım koçumsun, ne yaparsan doğrusun şeklinde yetiştirilen, o nedenle annelerimizden de rica ediyorum, şiddet gösterecek ya da göstermeyecek erkek çocuklarını bu şekilde yetiştirsinler. Bu da eğitimin bir ayağı diye düşünüyorum. Evet. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Herkese saygılarımı, selamlarımı sunuyorum.
Sağ olun. Sevgili dinleyenler, bu hafta sizlerle kadınlarımızın haykırışını dile getiren bir şiir paylaşmak istiyorum. Ankara Cumhuriyet Savcısı Beşir Çiftliğin meslek yaşamında karşılaştığı yüzlerce farklı kadının hikayesini harmanlayarak kaleme aldığı Bir İntihar Notu adlı şiiri Faruk Cenap Erdoğan yorumuyla sunacak sizlere. Kalemiyle, yüreğiyle kadınlarımızın kafa sesi olan ve onların haykırışlarını dile getiren Ankara Cumhuriyet Savcımız Beşir Çiftliğe ve sesiyle, yorumuyla bizlere eşlik eden sevgili Faruk Cenap Erdoğan'a tüm kadınlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum.
Bedenim ipucunda sallanırken başka delil var mı diye odamdaki eşyaları karıştırmaz sadece. Düşünceli gözlerle sen bakarken tavana, okuduğun bu notlardan ve sallanan bedenimden başka delil bırakmadım sana. Gözyaşımla ıslatılmış şu notları öncelikle okuyun. Sallanan bedenime daha sonra dokunun. Bedenim son delilin olsun senin. İstediğin gibi kesip biçebilirsin. Yüreğimin kanat çırpan serçesini uçurtup evden erken ilk defa çıkacağım. Okuldan Ertuğrul'u yol kenarında beklerken hayatımın şeridi asıl o gün kopmuştu. Karanlığın emzirdiği dört kötü adam sürükleyip saçlarımdan ıssız bir dağ yoluna, iğrenç emellerini bedenime kusmuştu. Vücudumun her tarafı kan ve kusmuk olmuştu. Önce yüzümden silindi o vahşetin izleri. Sonra göğüslerimdeki yara ve kasıklarımdaki ağrı. Bir tek o bedenlerindeki koku iliklerime kadar dolmuştu. Günlerce duş altında atmaya çalışırken bu şoku, banyodan çıkar çıkmaz o koku genzimden akıyordu. Eskiden umut doldururken istikbalime ve o kadar da barışıkken, kendi öz bedenime sanki ben ekmiştim o kokuyu tenime. Tiksinti duyuyordum kendi kendime. Sorgularken evdekiler yüzümdeki izleri ve korkuyu ve sabahlara kadar açık kalan banyoyu anlatmaya mecbur kaldım Savcı Bey. Önce babam ve kardeşim kızgınlıkla dinlediler. İnce ince sorgulayıp bu vahşeti gizlemeye karar verdiler. Zamanla geçer kaybolmuş nefretim, dillerde dolaşmasın kirletilmiş iffetim. Bir tek annem, içimdeki koku içindeymişçesine, yaşadıklarımı bilircesine, sarmaşık gülleri gibi sanki bir tek beden olduk. O ıssız dağ yoluna bir kez daha sürüklendik, aynı kokuyla dolduk. Sonra gözlerini dikerek gözlerime, annesi gibi kötü yazgılı kızım, bir kez daha saplandı o bıçak bedenime. Savcılığa git demişti. Sanki benimki gibi yıllarca gizlediği içindeki pis kokuyu temizlemek istemişti. En son sana sığınmıştım Savcı Bey. Kirletilmiş bedenimin gün be gün öldüğünü, sümüklü böceklerin uykumu böldüğünü ne de güzel tasvir etmiştin. Utancı benden alıp topluma yüklemiştin. Beden dokunulmazlığı en kutsal değer. Uğruna savaşmak gerek. Bundan sonra senin adın Cesur Yürek demiştin. Aradığım tam da buydu Savcı Bey. Lakin İfademi alırken gömleğimin yakası, eteğimin boyu, hele hele tahrik var mı sorusu bana çok koydu Savcı Bey. Sana yaptığım başvuru ta Almanya'dan duyuldu. Sen canhıraş dört zanlıyı ararken toplum bana senden önce mahkeme kurdu. Kimisi bana tiksinerek, kimisi de acıyarak. En iyi arkadaşım Leman kuyruk sallamıştır diye utancımı artıracak yorumlar yapıyordu. Benden fellik fellik kaçan ilk aşkım Ertuğrul'a benimle karşılaşmamak için fırlatınca kendisini karşıya az daha araba çarpıyordu. O karanlık dört adama kuyruğunu sallayan senin cesur yüreğin toplum mahkemesinde boşlukta sallanmaya mahkum oldu Savcı Bey. bedenim ipucunda sallanırken iyi bakın. Bana yapılan gibi sakın toprağın ırzına geçmesinler. Ellerim yakanda mahşere kadar, çıkmadıysa o koku canla birlikte beni yakın savcı bey. Dinim izin vermezse denize atın. Hiç olmazsa tabutun içini suyla doldurun, öyle gömün beni kara toprağa. Eğer yakalanırsa o dört yüreği kara, önce bu yazdığım notu oku onlara. Yargıladıktan sonra çıkmışsa üzerinden annemdeki o koku, bir muştu gönder karanlıklara. Üzülme savcı bey. Hiç kimseye kırgın değilim. Mutluluklar diliyorum sevdiğim Ertuğrul'a. Leman'a bile. Hakkınızı helal edin. İmza Nevin.
Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü 15.20'de bir başka konu ve konuğumuzla birlikte olmak dileğiyle teknik yönetmen arkadaşım Emine Ertürk Karaaslan ve ben Tülay Gerçek sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Sevgiyle kalın.
Kadına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Tülay Gerçek.